Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 16 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 7 Mayıs 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi sizler için sunacağım akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye seçim gündemiyle yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Vahabiyet gerçek mi, bid'at mı başlıklı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi ekonomik faaliyetleri siyasi müzakerelere bağlamadık dedi. İran, termobarik roketini başarıyla test etti. İran Genelkurmay Başkanı Umman'a gidiyor. Suriye 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri döndü. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika'nın S-400'leri Ukrayna'ya göndermeleri konusunda hayır cevabı verdiklerini belirtti. Ve Siyonistler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beyaz Saray Sözcüsü'nün İslam Cumhuriyeti'ne yönelik azami baskının başarısız olduğunu açıkladığını belirterek, 5. İran Expo Fuarı'nın yaptırımları aşmanın etkilerinden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi bu sabah katıldığı 5. İran Expo 2023'ün açılış töreninde şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti başlıca petrol ve gaz ihraç eden ülkelerden biri olduğu için genellikle petrol ve gaz endüstrisiyle tanınıyordu. Ancak İran'ın diğer yetenekleri ihmal edildi. Ülkelerle olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizin düzeyi değiştirilebilir ve daha üst bir seviyeye ulaşılabilir. Ham petrol satışının önlenmesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, İslam İnkılabı rehberinin de vurguladığı üzere bilgiye dayalı çalışmalara daha fazla önem vermek istediklerini ifade etti. Reisi sözlerinin devamında şöyle konuştu. Büyümeyi ve üretimi siyasi müzakerelere bağlamayız da ve bağlamayacağız. Onurlu müzakereler devam edecek ve biz müzakereleri onur pozisyonundan takip edeceğiz. Amerikalıların müzakere masasından kalkarak anlaşmayı bozduklarını, Avrupalıların yükümlülüklerini yerine getirmediği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 kez İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin ekonomik faaliyetleri bu müzakerelere bağlamadığını da sözlerine ekledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun termobarik harp başlığına sahip yeni Fajr 5 roketini başarıyla test ettiği belirtildi. İran haber çevrelerine göre devrim muhafızları ordusu termobarik harp başlığına sahip yeni Fajr 5 roketini başarıyla denedi. Alınan bilgiye göre yeni harp başlığının devrim muhafızları uzmanları tarafından geliştirildiği kaydedildi. Termobarik silah veya vakum bombası yüksek sıcaklıkta bir patlama oluşturmak için çevreleyen havadaki oksijenini emerek çalışıyor. Tipik olarak geleneksel bir patlayıcıdan önemli ölçüde daha uzun süreli bir patlama dalgası üretiyor. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Enformasyon Konseyi Başkanı İran'ın uzay projeleri hakkında açıklamada bulundu. Hükümet Enformasyon Konseyi Başkanı Sepher Haleci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'ın uzay projeleri hakkında açıklamada bulundu. Haleci'nin paylaşımında İran Uzay Kurumu Başkanı, ülkenin bu yılki 10 uzay projesinin son durumunu anlattı. İranlı genç uzmanların üzerinde çalıştığı Pars 1, Zafer 2 ve Tolu 4 gibi uydular fırlatma aşamasındadır ifadesini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Umman'a gidecek. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri'nin Ummanlı mevkidaşının resmi daveti üzerine üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde bu ülkenin başkenti Maskat'a ziyaret edeceği bildirildi. Tümgeneral Bakri, Maskat ziyareti kapsamında Umman'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkilileriyle görüşecek. Yapılan görüşmelerde ikili ve bölgesel işbirliği ele alınacaktır. İran ve Katar Ortak Ticaret Odası Başkanı 5. İran Fuarı'nda bu odanın katılımına değinerek bir grup Katarlı iş insanı fuarı ziyaret edecek dedi. İran ve Katar Ortak Ticaret Odası Başkanı Adnan Musapur, şu anda ülke öyle bir durumda ki, pazarımız ister küçük ister büyük olsun ekonomik fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler kurmak hem kısa vadede hem de uzun vadede ülke yararınadır diye açıkladı. Adnan Musapur şöyle devam etti. Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler kurma hedefine ulaşabilmesi için gerçek iş adamlarının ve özel sektörün işin içinde olması ve makro piyasa yapıcısı olarak devletin ekonomi ilişkiler kurma yolundaki sorunları çözmesi gerekmektedir. İran-Katar Ortak Ticaret Odası Başkanı 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin %45 artışına atıfta bulunarak iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de 143 milyon dolardan 2022'de 208 milyon dolara yükseldi ve bu da iyi bir büyümeye işaret ediyor. Tarım ürünleri, kuru meyveler ve inşaat malzemeleri de İran'ın Katar'a yaptığı en önemli ihracat kalemleri oldu diye açıkladı. İran'da ikamet eden Türk vatandaşları Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerinde sandık başına gitti. İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık kuruldu. Böylece İran'da ikamet eden Türk seçmenler sandık başına gitti. Cuma günü 5 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün saat 21'de sona erecek. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre İran'da yaşayan 1592 Türk vatandaşı bu seçime katılabilir. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek. Bu seçimde 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecektir. Arap Birliği Dışişleri Bakanları'nın 12 yıl aradan sonra Suriye'nin birliğe şartlı olarak dönmesi konusunda anlaştığı açıklandı. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye ve Sudan gündemiyle bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları'nın 12 yıl aradan sonra Suriye'nin Arap Birliği'ne şartlı olarak dönmesi konusunda anlaştığı açıklandı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahaf, Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de bu sabah başlayan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından birlikten açıklama geldi. Açıklamaya göre Suriye'nin Arap Birliği çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı. Açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti hükümet delegasyonlarının 7 Mayıs Mayıs 2023'ten itibaren Arap Birliği Konseyi ve tüm kurumlarının oturumlarına katılması konusunda anlaşmaya varıldı ifadeleri yer aldı. Gün içerisinde Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Es-Sahaf da Arap Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı demişti. 22 ülkeden oluşan Arap Birliği ülkede çıkan iç savaş sonrasında 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Birkaç üye ülke daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın politikalarını protesto etmek için Suriye'deki büyük elçiliklerini geri çağırmış ve Suriye hükümetini ülkedeki göstericilere baskı yapmakla suçlamıştı. Birkaç yıl sonra bazı ülkeler Şam'la yeniden ilişki kurmak ve büyük elçilikleri yeniden açmak için adımlar atmaya başlamıştı. Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini istediğini ancak bunu reddettiklerini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. Amerika ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz. Bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak Amerika ile biz durduk yere kötü olmuyoruz. FETÖ Amerika'da. Amerika PKK-YPG'yi destekliyor" ifadelerini kullandı. S-400'lerle ilgili Amerika'nın çeşitli teklifler sunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin" gibi doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. "Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi. Amerika'nın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca "Amerika S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz?" dedi, "biz olmaz" dedik ifadelerini kullandı. Türkiye Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın Kırkhan ilçesinde saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Kırkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, kırmızı bültenle aranan PKK-KCK'nın özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı Irak'ın Dohuk Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ve 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy ilçe jandarma komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Beyaz'ın Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi. Bunun üzerine takibi alınan Beyaz, MİT'in Duhuk Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonu etkisiz hale getirildi. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta PKK-KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirmiş oldu. Fanatik Yahudilerin eski Likud Partisi milletvekili aşırılıkçı haham Yehuda Glick eşliğinde ve Siyonist rejim polisinin yoğun korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. Filistin resmi ajansı Vafa'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler çok sayıda İsrail polisinin koruması altında mağribe kapısından Harim-i Şerif'e girdi. Fanatik Yahudi gruba baskın sırasında başkanlık eden aşırılıkçı haham Glik, Mescid-i Aksa ile ilgili provokatif bir konuşma yaptı. Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal camisine giriyor. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın şehitleri bugün toprağa verildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları üyesi şehitler Hamza Haryuş ve Samire Şafi bugün öğle namazından sonra çok sayıda kişinin katıldığı kalabalık bir cenaze töreniyle Tulkerem'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar Filistin Direnişi ve İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Eddaifleh'ine sloganlar attı. Şehitlerin intikamının işgalcilerden alınmasına ve işgal sona erinceye kadar direnişin devam etmesini istedi. Şehit gençlerin ağaçları toprağa verilmeden önce sloganlar eşliğinde Tulkerem caddelerinde dolaştırıldı. İzzettin el-Kassam Tugayları üyesi Hamza Haryuş ve Samire Şafi işgal güçleri özel kuvvetlerinin bu sabah Tulkerem'deki Eşşeyh mahallesine sızarak düzenlediği baskın sırasında işgal askerleriyle girdikleri çatışmada şehit düştüler. İşgal güçlerinin çatışmalar sırasında yaralanan gençlere ilk yardımda bulunulmaması için ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediği ve gençleri kan kaybından ölüme terk ettiği ifade edildi. Baskın sırasında işgal güçleri keskin nişancılarının bölgedeki bazı evlerin çatılarına çıkarak mevzilendikleri kaydedildi. Hamas sözcülerinden Hazım Kasım işgal güçlerinin bu sabah Tulkerem'de işlediği cinayetin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Filistin halkının ve direnişinin işgal güçlerinin cinayetine misillemede bulunacağını belirten Kasım, işgal hükümetinin benimsediği Nazi politikasıyla bölgede patlamaya yol açmakta kararlı göründüğüne işaret etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Hamas'ın Cezayir'deki siyasi ofis üyesi Filistin'in birliğini gerçekleştirmek için Filistin Birliği Deklarasyonu'nu uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Hamas'ın siyasi ofisinin bir üyesi olan Halil El-Hiya, Cezayir'deki bir toplantıda yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Filistin Birlik Anlaşması'na ev sahipliği yapan Cezayir'in rolünü takdir ediyoruz. Filistin halkı tüm grupları ve ulusal güçleriyle Siyonist düşmana karşı savaş alanında birleşmiştir. Bizler bu milletin evlatları, bu düşmanla cephede birlik olmuşuz. Ellerimiz tetikte ve silahlarımız düşmana doğrultulmuş durumda. Birliğimiz esastır ve zaruridir. Sizlerle, şehitlerinizle, çocuklarınızla ve kadınlarınızla her zaman size sadık kalacağımıza söz verdik diyen Hiya, Siyonist düşmana karşı bir süngüsünüz, toprağı ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğimizden eminiz diye ekledi. CNN, Rusya'nın karıştırma kabiliyetini Amerika HIMARS'larını raydan çıkarmak için kullanabildiğini ve bu GPS güdümlü füzelerin etkinliğinin giderek azaldığını bildirdi. 80 kilometre mesafeye kadar hedef alınabilen Amerikan HIMARS füzeleri, Şubat 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Amerika'nın Ukrayna'ya gönderdiği en gelişmiş silah sistemlerinden biridir. Ukraynalı bir İHA operatörü, Rusya'nın HIMARS roket atarlarını bozma girişimini çarpıcı olduğunu ve İHA operasyonunun geçen yıl Kasım ayında önce görmediği bir ölçekte olduğunu söyledi. Bir Pentagon yetkilisi ise Rusya'nın HIMARS füzelerini raydan çıkarma çabalarına karşı koymanın yeni yollarını bulma sürecinin sürekli bir kedi fare oyunu haline geldiğini söyledi. Pentagon ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Amerika, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 38 HIMARS sistemi gönderdi. Amerika'da yılbaşından bu yana 14.600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Amerika'da silah şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive'in verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silah saldırı gerçekleştirildi. Silahlı şiddet olaylarında 521'i genç ve 93'ü çocuk olmak üzere toplam 14.600 kişi yaşamını yitirdi. Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Amerika'nın Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir alışveriş merkezine giren saldırganın 8 kişi öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, basın açıklamasında ölü ele geçirilen zanlının 8 kişi öldürdüğü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtti. Boyd, söz konusu olayda saldırgan dahil 7 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirtti. Allen Polis Departmanı Şefi Brian Harvey de olaya şahit olan bölge halkına elinde olayla ilgili video kaydı olan önemli bir şeye şahit olanlar FBI'yı arasın çağrısında bulundu. Harvey daha önce yaptığı açıklamada Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezinde insanlara rastgele ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görülmüştü. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşları Rus yazar Zahar Prilepin'e yönelik saldırıyla ilgili susmasını kabul edilemez olduğunu, bu saldırıdan sadece Ukrayna'nın değil Amerika'nın da sorumlu olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus gazeteci ve kamusal figüre yönelik yeni terör eyleminin Washington tarafından kınanmaması Amerika için kendini ifşa etmektir. İlgili uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez ifadelerine yer verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Özbekistan Meclis Başkanlarının bir araya gelmesi konusunda. İran ile Özbekistan yetkilileri arasında süregelen görüşmelerin devamında İslami Şura Meclis Başkanı ile Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı dün Tahran'da bir araya gelerek ikili münasebetleri ve Afganistan gibi bölgesel konuları ele aldılar. Resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdinjan İsmailov ile beraberindeki heyet İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibov ile görüştü. Yapılan görüşmede taraflar iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Muhammed Bagır Galibov ile Nurdinjan İsmailov baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, komşu ve bölge ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliği olduğunu belirterek, Tahran'ın bu doğrultuda Özbekistan ile ekonomik, ticaret, ulaştırma, kültür, turizm, bilişim ve iletişim alanlarındaki ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi. İran ve Özbekistan'ın ulaşım potansiyeline değinen Galibov, Özbekistan ile ekonomik, ulaşım ve transit ilişkilerimizi artırma konusunda elverişli imkanlara sahibiz. İki ülke, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının geliştirilmesinde yapıcı rol oynayabilir, dedi. Özbekistan Yasama Meclis Başkanı basın toplantısında yaptığı açıklamada Tahran-Taşkent ilişkilerinin geliştirilmesinde ulaşım konusunun her iki tarafında önceliği olduğunu kaydetti. İsmailov, Afganistan'daki durumun Özbekistan ve İran'ın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Özbekistan ve İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır diye konuştu. Bilindiği gibi Özbekistan, İran'ın ilişkilerini geliştirmek istediği bölge ülkelerinin biri sayılmaktadır. Bu doğrultuda iki ülke yetkilileri sıklıkla bir araya gelerek ilişkileri geliştirme yollarını ve ilişkilerin önündeki engelleri kaldırmayı ele alıyorlar. İran ile Özbekistan enerji ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliği içindedirler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bir süre önce Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul ettiği görüşmede Tahran'ın Özbekistan ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir sınır tanımadığını belirterek bu ülkeyle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilindiği üzere Tahran ile Taşkent birçok ortak noktalar ve potansiyellere sahipler. İran ve Özbekistan sadece iki komşu ülke değiller, iki ülke kardeştiler ve akrabalık bağı çerçevesinde ilişkilerini kurup geliştirmekteler. Ayrıca hem İran İslam Cumhuriyeti ve hem Özbekistan, başta komşuları olan Afganistan ile ilgili ortak kaygı ve sorunları var. Tahran ve Taşkent'e göre Amerika'nın Afganistan'daki askeri varlığı bu ülkenin yıkımına ve masum insanların kanının dökülmesine yol açmıştır. İki ülkenin ciddi ortak kaygılarından biri olan Afganistan meselesi ve bu ülkedeki sorunlar ve komşu ülkeleri üzerindeki etkisi dün İran ve Özbekistan Meclis Başkanları'nın gündemindeydi. Dünkü görüşmede Özbekistan Meclisi Başkanı Nurdinjan İsmailov, Afganistan'daki durumun Özbekistan ve İran'ın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Özbekistan ve İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır, diye konuştu. Sonuç itibariyle İran ve Özbekistan arasında geçen yıldan bu yana önemli anlaşmalar hayata geçmiştir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ana odak noktasını ulaşım ve lojistik işbirliği teşkil etmektedir. İran ile Özbekistan arasındaki kargo taşımacılığı miktarı, iki ülkenin imkanları ve ilgisinin oranına göre önemli ölçüde yeni anlaşmalar sayesinde artabilir. Ayrıca Afganistan gibi önemli bir mesele, her iki ülkenin ortak kaygılarından birini teşkil etmekte. Bu nedenle iki ülkenin bu bağlamdaki işbirliği büyük önem arz ediyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal rejiminin bitmeyen cinayetleri konusunda. Siyonist rejim askerleri ve Siyonist yerleşimciler, ırkçı rejim yönetiminin politika ve talimatları doğrultusunda her gün Filistinlilere karşı cinayet işlemeye devam ediyorlar. Bu çerçevede önceki günde iki Filistinli işgal askerlerince hedef alınarak şehit edildi. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Samer Salah el-Şafii boynundan, göğsünden ve karnından ve Hamza Cemil Haryoş göğsünden, boynundan ve sol bacağından vuruldu dedi. İç krizlerin giderek derinleştiği Siyonist rejim bir yandan zaman zaman Suriye'ye ve Gazze'ye hava saldırısı düzenlerken diğer yandan da Filistinlilere karşı cinayetlerine devam ediyor. Adeta Filistinlilerin kanından beslenen Siyonist rejim, iki Filistinliyi şehit ederek bir kez daha barbar yüzünü ortaya koydu. Ama artık vurkaç politikası dönemi sona ermiş ve Netanyahu ve radikal kabinesi bunu iyi şekilde bilmekteler. Nitekim son günlerde 87 günlük uzun bir süre açlık grevinde olan Hıdır Adnan'ın Siyonist rejimin zindanında şehit olmasının ardından Gazze'deki direniş grupları derhal roketli ve füzeli yanıt verdiler. Siyonist rejim tarafından İslami Cihat Hareketi'ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak idari tutukluluk uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti. Bundan önce de işgal rejimi direniş füzelerinin karşısında 3 gün gibi kısa bir sürede teslim olmuştu. İzzettin Kassam Tugayları üyesi iki Filistinlinin şehit olmasının ardından da Hamas bir açıklama yaparak şehit kanlarının işgale karşı devrimi alevlendireceğini belirtti. Hamas sözcülerinden Hazım Kasım da işgal güçlerinin Tülkerem'deki Nuruşems kampında sabah saatlerinde işlediği cinayetin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Filistin halkının ve direnişinin işgal güçlerinin cinayetlerini misillemede bulunacağını belirten Kasım, işgal hükümetinin benimsediği Nazi politikasıyla bölgede patlamaya yol açmakta kararlı göründüğünü işaret etti. Ancak işgal rejiminin ırkçı başbakanı Benjamin Netanyahu ve radikal kabinesi sokaklar ve caddelerde Filistinlileri hedef alıp bu tür cinayetleri işlemekle karşı karşıya kaldıkları kriz ve sorunların üstünü örtemezler. Siyonist rejim içindeki kriz giderek büyümekte. Kimi uzmanlara göre işgal rejimi kısa bir sürede dağılma eşiğine gelebilir. Bu konu bizzat sahte rejimin bazı üst düzeyli yetkilileri tarafından da endişeyle vurgulanıyor. Bundan dolayı işgal güçlerinin cinayetlerinin yoğunlaştığı, Mescid-i Aksa'ya baskının tırmandığı, Filistin halkını ve kutsal mekanlarına yönelik saldırılarını arttırdığı görülmektedir. Ayrıca işgal rejiminin Filistinlileri keyfi olarak tutuklama eylemlerinin de arttığı biliniyor. Nitekim Filistin'deki Esirler Araştırma Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, İsrail İşgal Yönetimi bu yılın başından itibaren Filistinli esirler hakkında toplamda 1016 idari hapis kararı çıkardı. Bu kararların bazıları yeni tutuklananlar hakkında verilirken, bazıları da daha önce tutuklanmış olanların tutukluluk sürelerini uzatmak amacıyla verildi. Bu da, bu yıl içinde idari tutuklama sayısına belirgin bir artış olduğuna dikkat çekiliyor. Sonuç olarak sahte ve ırkçı Siyonist rejim, kandan ve cinayetten beslenen bir rejim olarak dünyanın gözü önünde ve pasifliği sayesinde cinayetlerini sürdürmeye ve her gün Filistinlileri hedef almaya devam etmekte. Ülkeler ve uluslararası örgütlerin sessizliği de bu rejimi cinayetlerini artan şekilde sürdürmesi için teşvik etmekte. Bu durumda Filistinlilerin birlik içinde işgal rejiminin cinayetlerine yanıt vermesinden başka bir seçeneği yoktur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, dünkü yayınımızda Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü sunmuştuk. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim meydanlarında rekabette bulunan adayların seçim propagandaları ve medyatik çalışmalar üzerinde durmuştuk dünkü yayınımızda. Bugünkü sohbetimize de yine bu konu hakkında Sayın Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Şimdi efendim, sohbetimizin devamında bu ekonomik meselesiyle ilgili de sizin görüşünüzü almak istiyorum. Her iki taraf, özellikle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir takım ekonomik planlarını açıkladılar ve aslında istihdam konusuyla ilgili de bazı vaatlerde bulundular. Mevcut enflasyonu göz önünde bulunduracak olursak, böylesi vaatlerin ne kadar gerçekçi olup olmadığını siz düşünüyorsunuz?
Sözsüz AK Parti birçok iktisadi ilerleyişlere sebep oldu. Yani birçok yüksek adımlar attı. Ve bir müddət de milletin, demek olar halkın milli gəliri yükseltti. Hatta 1000 doları aştı. Ve enflasyon da taş rəqəm oldu. Yani taş rəqəmli bir enflasyon 8-5-4 belə oldu. Hatta keçmişdə indiki kimi 40-50 bir enflasyonu yendirmişdi aşağı. Ve abadçılıq da məmləkətdə təbiidir ki, milletin göz önündə idi. Amma hər halda indi hükumət 20 illik hakimiyyətdə qalandan sonra demək olar sözü yoxdur deməyə iqtisadda. Çünki iqtisadın bu 20 ilin sonunda bu iqtisadi irəliləyişlərin millətin rifahında təsiri olmamağı göz önündədir. ve burada demek olar ki sözleri budur ki yeni yüzyılda yeni söhbətler, yani bu açılışlar, bazı projeler, hatta Uzeydan tutmuş nüvəsilah filan, Bəhməkan belələr, nüvəsilah yok, nüvə enerji, başka meseleler. Yani bunların hamısı gösterir ki hükümetin program, bir yaxşı programı yoxdur iqtisada. Yani indiki durumdan necə çıxacaq? Bu nə bir iqtisadi program yoxdur, lakin digər mövcud vəziyyət idamə tapacaq və bu ola bilər. İllanki, məsələn, bu adamlar indiyəncə bu işləri görüb, bundan da sonra başara bilərlər. Hükümetin əsasən sloganı bugün budur, hakim partiyanın. Keçmişdə bu işə müvəffəq olublar, yenə də ola bilərlər. Amma müxalifətin söhbəti başqadır. Müxalifət deyir ki, yox, siyasətlərin, hükümətin siyasəti, AK Partinin siyasətləri, daxili və xarici siyasətləri bahis olub ki, Türkiyə mövcud vəziyyətə düşə. Yəni, Türkiyə daxildə bir özünə, millətdə ayrı seçicilik yaradı, bir halələri verib öz adamlarına. Əsasən iqtisadda beton bir iqtisadi qabağa aparıb, üretmə, xüsusən çət məhsulatı üretməkdə dalı qalıb, əsasən binaya və xarici sərmayələrlə, körpü, yol, tünel düzəltməklə məşğul olub. Türkiyədə xüsusən şərqi mərkəzi Anadolu'da keçmişdən olan fabrikalar yatıb və söhbətləri budur ki, Türkiyənin iqtisadi şəraiti bir olub, xaricə çox bağlı olub, dışa çox bağlı olub, həm dış siyasətinə, həm dış ticarətinə. Eyni halda dış siyasətdə də söhbətləri budur ki, Erdoğanın daxildəki siyasətləri və xaricdə bəzi macera axtarma, macera rüyana siyasətləri, xüsusən Ağdənizdə, xüsusən Suriyə göz önündədir, Qafqazlarda filan, Bəhməkan, bu söhbətlərin hamısı nəticəsi bu olubdur ki, Türkiyədən sərmayə qaçır. Türkiyə əsasən xarici sərmayədən asılı bir hükumət, dövlətdir. Bu daxildə zəminlər var. Vəli xarici sərmayə, 400-500 milyard dolar xaricdən sərmayə gəlib qaçıb və bu boşluq alıb, indi körpülər, uzun-uzun tünellər, körpülər de olsa, illət onlardan keçməyə qadir deyir, bu xatirə ki, onlardan istəsə keçəcək, ağır bir pul verə, o pulu verməyə imkanı yoxdur. Yəni, bu müxalifətin söhbəti budur, bu da programı budur. Qılıcdaroğlu deyir ki, mən 300 milyard dolar deyib söz almışam, daxildə bəzi islahatları eləməklə zəmin yaradacağım və o ekonomini canlandıracağım. Niyə? Çün xarici sərmayə, xarici kapitala ki, vədə veriblər, daxildə bu siyasətləri mən yarasam, bir miqdar demokratik eləsəm, şəraiti, sosial şəraiti və ekonomik şəraiti demokratizə eləsəm, o sərmayə Türkiyəyə gələcək. Bunların hər halda, dediyim kimi, xülasə eləsək, hükumət deyir ki, vəzi mövcud idamə verəcək, Erdoğan ustadır, yenə də bacarar. Hükumət deyir, yox, Erdoğan və AK Parti bildiğin eləyib və bildikləri Türkiyəni bu cürcünçü şəraitə çatdırıb, mövcud vəziyyətin idamə verməyi daha bundan çətin olacaq. Mən daxildə demokratizə və xarici siyasəti yumuşatma ilə eləyə bilirəm Türkiyənin iqtisadını canlandıram.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi bu ekonomik plan seçmenin gözünde nasıl karşılanıyor? Hani siz Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine değindiniz. Halk tarafından bunlar nasıl karşılanıyor? Mevcut durumla ilgili acaba gerçekçi geliyor mu seçmene göre?
Seçmen her halde yaşadığı şeraitten razı olup olmamağı esasında ses verir. Yani seçmen bugün Türkiye'de halkın bir çoxu təbii ki, çətin şəraitdə yaşayır. Bir çox eləyə bilmir, ehtiyacı, zərurətdə ehtiyacı olan imkanları əldə eləsin. Hər halda təbii ki, o dəyişmək istəyir. Bu vəziyyətdən çıxmaq istəyir. Bir təbii ki, bəziləri hələ də AK Partiyaya inanır, bir çoxu da inanmır. Hələ deyirlər ki, bir şey olar. Ya yaxşı, qədimdən bir məsəl deyirlər, qarqalar da mənimdir. Yumurtasını görmürəm, nə faydası? Hala hükümet üzeye gitti, bura gitti, oraya gitti, bunu düzeltti, onu yardı, bunu yazdı, onu pozdu. Herhalde milletin dibine giden bir şey yok. Bu büyük mesele değil. AK Parti'nin esasen problemi bu seçimde, onun demokrasi yumuşak zərbə görən və oradan xəsarət alan sahə iqtisad, ekonomi. Və təbiidir ki, ekonomidə xalq narazi olduğu üçün əgər qadir olsa müxalifət seçməni inandırsın ki, qadir olacaq bu vəziyyəti dəyişə, təbiidir ki, səsi də ala biləcək. Bu əsas
Anladım. Efendim şimdi son olarak da Kürtlerin bu önümüzdeki seçimlerdeki payına da bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirdiler Kürtler ve şimdi bunun da nasıl bir etki bırakacağı konuşuluyor. Şimdi bu acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun o popülaritesini azaltır mı sizce? Yani hani Kürtler geliyor ya bunlara taraf, acaba taban nasıl algılıyor bunu?
Kürtler deyende Kürtler de bir parça değil. Tabii ki Türkiye'de Kürt seçmen bir 10% seçmen. Şimdi bunu biri dahiye bilmez, bunu örtbastır eleme mümkün değil. En az 10% herhalde Kürtlerin oyu var. Bu 10%'ın hamısı aya HDP'di, tabii ki yok. Kürtlerde de bazıları var. HDP'nin, esasen HDP'nin de bir miktar sol olduğu için. Onların bir miktar demokrat solcu olduğu için, bir miktar keçmişten sosyalist, marksist ideolojisine yakın olduğu için bir kısmı muhafizəkar, dindar Kürt onlardan biraz üşenir ve onların bazı hareketlerine göre. Ama tabii ki keçmişte HDP'nin aldığı oy bellidir veya keçmiş Ankara, İstanbul, başka büyük şehirlerde HDP'nin desteği Millet İttifakı'ndan, yani İYİ Parti ile CHP'nin çetmişte ittifakından belediyelerde öz bahresini verdi. Ve İmamoğlu'nun veya işte demokrat Ankara'da belediye başçısının seçilmesinde tabii ki MHP'nin de HDP'nin de təsiri oldu. Yani Kürt oyunun təsiri oldu. Bu seçimde de öyle. Düz deyil, Millet İttifakı'nda bugün İYİ Parti'nin olmağı tabii ki onların bir miqdar əsasən milleti huyları olduğu için o HDP'ye çok yakınlaşmadılar. HDP'nin əsasən bazı hareketleri de millette hoş karşılanmayıp ona göre o ittifakta olmadı. Ve her halde bunu nezarda Allah kadimler deyiblər ki mən dostum kimdi? Dostum dostumun dostu. Düşmanım da benim düşmanımdı. Bir de düşmanımın düşmanı. Düşmanımın dostu. O da benim düşmanım hesabı olmuyor. İndi her halde düşman demek olmaz. Bəli, her halde HDP'nin muhalifi ya hükumetti. Tabii ki hükumetin muhalifi CHP HDP'nin dostu olur. Ve işte tabii ki bu da öz muhalifine ses vermeyecek. Yani hükumete ses vermeyecek HDP. Sessiz de kalmayacak. Təbiidir ki, dəyişikliklər səs verəcək. CHP ola və əlbəl önce Millət İttifaqı olmuyor. Yəni, bunu deyim, hətta Millət İttifaqı yox. Hətta İYİ Parti də bu günləri AK Parti ilə qarşı-qarşıya qalsaydı, mən belə fikirləşirəm, mənə belə fikirləşirəm ki, HDP İYİ Partidən himayət edirdi AK Partiyə qarşı. Bir təbiidir ki, ondan fərqli olub bir ittifaqdır. Bu ittifaq təbiətən onun istəkləri çox üst üstə düşür HDP'nin istəkləri ilə. İndi hükumət Millət Partisini teröristdən himayətə filan və əməkənə də hər nə desə də hər halda burada bir 10% söz konusudur və bunların himayəsi ki elan elədilər, yəni HDP Demirtaş himaye elədi Kılıçdaroğlu'ndan, təbii ki bu da təsir qoyacaq.
Doğrudur. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şərifi.
İyi yayınlar, çok sağ olun.
Çok sağ olun, hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye seçim gündemine ilişkin sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi uzman konuğumuz idi. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran Basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kihan gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Amerikalıların terör yoluyla ulaşamadıkları hedeflere ulaşmak için Suriye'deki bazı bölgeleri işgal ederek zenginliklerini yağmaladıklarını, ancak Suriye halkının direnişinin onların planlarını boşa çıkaracağını ve zaferin en nihayetinde Suriye'nin olacağını vurgulaması, Filistin direniş gruplarının Siyonist rejim ordusunun Tulkerem'e düzenlediği saldırıyı kanaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Amerikalı uzmanın İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde tarih profesörü Dr. David Yakubian, İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretinin Suriye'de Amerika destekli kirli savaşta direniş ekseninin zaferini gösterdiğini, Washington'un istediği yönetim değişikliğini ve Suriye'nin parçalanmasını sağlayamadığını belirtti. Kaliforniya Üniversitesi profesörü ayrıca Amerika'nın Suriye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesini desteklemediğini, çünkü Amerika'nın Suriye yönetimini devirmek için tekfirci terör grupları için milyarlarca dolar harcadığını kaydetti. Söz konusu uzman açıklamasının devamında Amerika'nın Suriye topraklarını yasa dışı bir şekilde işgal ederek bu ülkenin doğal kaynaklarını yağmaladığını, direnişin zafer kazanmasıyla Amerika'nın Suriye'de işgalci varlığını sürdürmesi için bir bahanesi kalmadığını sözden ekledi.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesinde İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr'in Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i hükümeti döneminde petrol ihracatının ikiye katlandığını duyurması, Suriye Turizm Bakanlığı ile İran Hac ve Ziyaret Kurumu arasında işbirliği anlaşması imzalanması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İtalyan önde gelen ekonomist Elia Valori'nin İran'ın son yıllardaki ekonomik büyüme dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu ifadeler yer alıyor.
İtalyan önde gelen ekonomist Elia Valori, İran'ın son yıllardaki ekonomik büyümesine atıfta bulunarak Batı'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının Batı'nın ekonomisine zarar verdiğini ve Batılı şirketlerin İran'ın büyük pazarından mahrum kalmasına neden olduğunu belirtti. Valori açıklamasını şöyle sürdürdü. İtalya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin emirlerini yerine getirmek için beynimizi kullanırken İran ekonomisi gelişmeye devam ediyor. Bu arada bazı Avrupa ülkeleri Atlantik Okyanusu'nun diğer tarafından kendilerine dikte edilen talimatları uygulamaktan bıkmış durumdalar. İran'ın önemli sermaye piyasasından yararlanmamız gerekiyor. Zira İran, Amerika yaptırımlarına bakmaksızın ekonomik alanda ilerleyerek yoluna devam etmektedir.
Cam Cam gazetesinde ise Siyonist rejimin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Suriye ziyaretinden duyduğu endişeyi konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist medya, İslami İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'in Suriye ziyaretinin sonuçları hakkında endişelerini bildirerek bu ziyaretin kritik bir zamanda yapıldığını ve mesajının direnişin stratejik ittifakının bozulmayacağı olduğunu duyurdu. Siyonist medya, Cumhurbaşkanı Reis'in ziyaretinin bitmesinin ardından bu ziyaretin Siyonist İsrail için kötü sonuçları olduğunu bildirdi. Siyonist medya ayrıca Cumhurbaşkanı Reis'in Tahran-Şam-Hizbullah ittifakını güçlendirmek için Suriye'ye gittiğini açıkladı. Siyonist rejime ait 12 adlı televizyonu bölgede İsrail karşıtı cephenin güçlendiğini işaret ederek İran Cumhurbaşkanı'nın Tahran-Şam-Hizbullah ittifakını güçlendirmek için Suriye'ye gittiğini ve bunun İsrail için hiç de iyi olmadığını vurguladı. Siyonist medya Cumhurbaşkanı reisinin Suriye ziyaretinin bölgede önemli bir anda gerçekleştiğini ve bu ziyaretin mesajının İran'ın bölgede zafer kazandığı şeklinde olduğunu duyurdu. Siyonist uzmanlar Cumhurbaşkanı reisinin Şam ziyareti, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden tesis etmek için bir anlaşma imzaladığı ve tüm bunların İsrail'in çok sayıda iç ve dış krizden acı çektiği bir dönemde gerçekleştiğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri. Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'a karşı tutumunun devam etmesi,
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın bazı hususlarda anlaşması
ve İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşılık vermesi
bu haftaki ana başlıkları oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'la ilişkilere ilişkin çelişkili ve düşündürücü açıklamalarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'dan daha fazlasını bekliyorduk iddiasında bulundu. İlham Aliyev, Şuşi şehrinde düzenlenen geçmişten günümüze ve geleceğe Avrasya Jeopolitiği Konferansı'nda Bakü-Tahran ilişkilerine dair bir kısmı sahadaki gerçeklerden uzak ve çelişkili tuhaf açıklamalar yaptı. İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkiler şu anda çok düşük seviyede ve bu seviyede kalıp kalmayacağını veya iniş çıkışlar yaşayıp yaşamayacağını şimdiden söylemek mümkün değil dedi.
Kendisini Azeri olarak tanıtan ancak cebinde yabancı ülke vatandaşlığını da tutan ve son zamanlarda Siyonist maceracı politikaların Türkçülüğün etkisinde hareket eden yabancıların tavsiyelerini içeren diplomatik olmayan konuşmalar yapan bir isimdir. Bu bağlamda Aliyev şunları da iddia etti. Tahran ve Bakü arasındaki bu tür ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tercihi değildir. Herkes özellikle İran'daki kimi çevreler bilmeli ki tehdit ve terör dili bu ülkeye karşı işlemez ve İranlılar bunu ne kadar çabuk anlarlarsa biz de o kadar erken anlaşmaya varırız. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nin kapatılmasının devam ettiğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı, diplomatları ve ailelerini öldürmeye yönelik kasıtlı bir terör eylemidir iddiasında da bulundu.
Belli ki İlham Aliyev son yaptığı açıklamada daha büyük yalanlar söyleyerek İran ve bölge ülkeleri yetkililerinin dikkatini çekmeye çalıştı. Oysa tüm ifadeleri yanlıştı ve gerçeklikten uzaktı. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü bölgede ve dünyada ilk tanıyan ülkelerden biri olmuş ve her zaman onu korumaya ve güvenceye almaya çalışmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın çeşitli toplantılarda ve röportajlarda İran'dan daha fazlasını beklediklerini ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini tekrarlaması yanlış ve yanıltıcı sözlerden biridir. Aralarında İlham Aliyev'in de bulunduğu Bakü yetkililerinin daha önceki açıklamaları İran'ın gerektiği yerde Azerbaycan hükümetine ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına yardıma koştuğu gerçeğinden uzaktır. Bu yorumların dışında Bakü yetkililerinin zaman zaman çelişkili yorumlarda bulunarak İran'dan puan ve taviz koparmaya çalıştığı görülüyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yabancıların tavsiyesi üzerine Ermenistan'ın güney bölgesindeki toprakları devralmaya çalıştı. Ancak Ermeni yetkilileri bu koridorun devredilmesine karşı çıkıyor. Çünkü Ermenistan ile İran arasındaki tek stratejik iletişim yolu bu şekilde kapatılacaktır. Gerçek şu ki İlham Aliyev hükümeti 10 maddelik anlaşmaya aykırı da hareket ediyor. Moskova sadece yabancıların çıkarlarını güvence altına almak ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetinin açık ve güçlü muhalefetine rağmen Ermenistan'ın güneyinde bir eyalet elde etmeye çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yabancıların yardımıyla Ermenistan'ın bu bölgesini zorla işgal edebilmesi için İran'ı sessiz kalmaya zorlamaya çalışıyor. Bu arada İran, Uluslararası Kuzey-Güney Koridoru'ndaki transit faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla Ermenistan'dan Gürcistan ve Rusya'ya otoyol yapımını gündeme aldı. Bu durumda İran ve Ermenistan, Rusya'ya sadece transit geçişi sağlamak için otoyol yapım planına bağlı kalarak Kuzey-Güney Koridoru'nun yapımından kendi ülkelerinde her yıl milyarlarca dolar kazandırabilir ve milyonlarca istihdam fırsatı da yaratabilir. Aliyev, İran ile Ermenistan arasındaki iletişim yolunu devralarak bölge ülkelerinin siyasi ve ekonomik kalkınmasına engel olmaya çalışıyor.
Bu konuda başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı olmak üzere İlham Aliyev hükümetinin diğer yetkilileri de İran'a karşı her türlü eylemi yapmaktan geri durmadı. Hatta İlham Aliyev bizzat İran'dan verdiği emirleri birbiri ardına yerine getirmesini bekliyor. İran, İlham Aliyev'in taleplerine kulak asmazsa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ülkesinin dindarlarını hapse atacak ve ailelerini zincire vuracak ve bu bağlamda içi boş suçları da İran'a atfedecek. Bu olaylar ise son birkaç yılda ve hatta son 30 yılda meydana gelen aynı eylemlerin de devamı sayılır.
Bu bağlamda şunu söylemek gerekir ki İran'ın içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk 10 yılında yani Eylül 2000'de 4 ülkenin liderleri tarafından anlaşmaları imzalanan Rusya ve Hindistan'a yaptığı teklife dayanarak Kuzey-Güney Koridoru iletişim yolunun tamamlanması, İran'dan Rusya'ya 4 iletişim yolu inşa edilmesi doğrultusunda çalışmaktadır. Bu 4 iletişim yolu inşa edilirse Orta Asya ve Güney Kafkasya'nın tüm cumhuriyetleri sıcak ve açık uluslararası sulara bağlanacaktır. Bu geçiş koridoru Doğu, Orta, Batı Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı Güney, Güneydoğu Asya'ya ve tersi yönde birbirine bağlayan bölge ve dünyadaki en ucuz, en güvenli ve en ekonomik geçiş yolu olarak kabul edilecektir. Bu stratejik koridor aynı zamanda mevcut rotaların %40'ını ve maliyetlerin %30'unu azaltacaktır. Bu bağlamda önemli ve dikkate değer bir başka nokta da mevcut güzergahların ağırlıklı olarak su yolları olması. Ancak Kuzey-Güney koridorunun su yolunun yanı sıra tren, kara, demiryolu hatta hava yolları ile ülkeleri birbirine bağlayan bir karayolu olmasıdır. Bu iletişim koridorun merkezinin ise Tahran'da bulunmasına karar verilmesi de dikkat çekicidir.
Bu İran'ın Kuzey-Güney stratejik koridorunun merkezi olarak kabul edildiği anlamına geliyor. Nasıl olsa ilk güzergah İran'ı Türkmenistan'a ve Orta Asya'ya ve Rusya'ya karayolu ve demiryolu hatlarıyla bağlayacak. Orta Asyalı liderler bu geçiş koridorunu memnuniyetle karşıladılar ve ülkelerinde demiryolu hatları ve iletişim yolları inşa ediyor ve tamamlıyorlar. Geçen hafta Kazakistan Başbakanı da bu husustaki detayları görüşmek üzere İran'a geldi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın müzakere sürecinin devamında bazı hususlarda mutabakata vardıkları açıklandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ermenistan ile barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşma taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını duyurdu.
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Başkanlığındaki heyetler arasında 1 Mayıs'ta Amerika'da başlayan görüşmeler sona erdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve beraberindeki heyet üyeleri Amerika'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşma taslağının bazı maddeleri üzerinde karşılıklı anlaşmaya vardıkları belirtildi.
İki ülke son aylarda Amerikan arabuluculuğunda bu tür müzakerelerini devam ettirseler de somut bir sonuca ulaşamamışlardır. Bu dönemde ise Amerika'nın Kafkasya denklemlerinin dışında kalmamak için büyük çaba gösterdiği görülmektedir. Son dönemde özellikle de Karabağ Savaşı'nın ardından Minsk grubunun da devre dışı kalması ile Amerika tamamen Kafkasya'daki etkisini kaybetmiş ve sahayı Rusya'ya kaptırmıştı. Şimdi ise etkisiz bir çaba sürecinin devamında Rusya'nın bölgedeki belirleyici rolünü göz ardı ederek durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor.
Son ayda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran ve Tebriz'deki 4 diplomatı istenmeyen kişi olarak ilan edildikten sonra sınır dışı edildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kararı Azerbaycan hükümetinin eylemine misilleme olarak aldığı öğrenildi.
Azerbaycan'da İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat istenmeyen kişi ilan edilmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi Sitab Bas Musevi'den 4 İranlı diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya Gelişmeleri isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Muhterem dinleyiciler, Vahabilik gerçek mi, bid'at mı? Başlıklı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
...1979 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partileri desteklemek amacıyla ordusunu Afganistan'a gönderdiğinde her türlü eğilim, mezhep ve din ile Afganistan'ın Müslüman halkı buna karşı çıkmaya başladı. Halk arasından küçük yaşlarına rağmen Sovyetler Birliği ile mücadelenin liderliğini üstlenebilip dünyanın o günkü en büyük tümenine zafer hayalini hasret bırakabilen olgun ve uyanık gençler arenaya ayak bastılar.
Afganistan halkının kendisini Amer Sahip olarak tanıdığı kimse bu dindar ve cesur gençlerden biridir. Onun asıl adı Ahmet Şah Mesud'dur. O çocukluğunu ve delikanlığını Sadi, Hafız ve Mevlana'nın şiirleriyle geçiren ve köyde doğan bir Afganistanlıdır. Ancak Devran şiir kitabını ondan aldı ve eline silah verdi. Buna rağmen onun latif ruhunu asla zedeleyemedi. İşte bu letafet ve nuranilik onu Afganistan'ın mazlum halkını savunmaya çağırdı ve zulüm ve emperyalizmle mücadele etmek için eline silah almasına sebep oldu.
Ahmet Şah Mesud kısa bir askeri eğitim dönemi geçirdikten sonra Amel Arenası'na girdi ve sadece 26 yaşındayken yavaş yavaş yenilmez bir komutana dönüşü ve Penşir Vadisi'ni ve Afganistan'ın kuzeyinin bir bölümünü Sovyetler Birliği'nin ordusu için ulaşılamaz hale getirdi. Böylesine canını feda etmeye hazır olan ve cesur gençlerin varlığı ile bazı korkaklar da ellerine silah almak için kendilerine cesaret verdiler. Tabii bu bireylerin pay ve güç talep etmekten başka niyetleri yoktu. Ancak kendilerini Afganistan'ın mazlum halkını destekleyenlerin safına münafıkça sığdırmışlardı.
Sovyetler Birliği'nin ordusuyla doğrudan karşılaşmaktan korkan Amerika, Afganistan'da Sovyetler Birliği ile savaş ateşi şiddetlendiğinde bu savaşı kendi çıkarına gördü ve savaş davuluna vurmaya ve savaş ateşinin odununu artırmaya karar verdi. Bu ülke her zaman Orta Doğu'nun kaynaklarından daha fazla pay almak peşindeydi ve hala da peşindedir. Fakat savaş davuluna vurmaktan güttüğü amaç sadece pay talep etmek değildi. Amerikalıların bu savaştan güttüğü amaçlardan bir diğeri de Amerikalıların egemenliği altındaki ülkelerin havzasında halk kıyamları tehlikesiyle mücadele etmekti.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan her ülkede Amerika bir hükümet kurardı ve cömert bir jestle bu eylemini bağımsızlık vermek olarak nitelendirmişti. Bu ülkelerin yöneticileri genellikle şöhret, güç ve servet isteyen ve kişisel çıkarlarına ulaşmak için her şeyi feda etmeye hazır olan bireylerin arasından seçilirdi. Bu yöneticiler halkı ve halkın problemlerini çözmeyi düşünmekten ziyade Amerika'nın müttefikleriydi ve onun amaçlarının ilerletilmesi ve bölgedeki çıkarlarının korunmasına yardım ederlerdi.
Tahran Radyosu.
Aslında bir nevi Amerika'nın sömürgesi olan tüm bu ülkelerde bu hükümetleri kafirlere uymalarından ve onlarla işbirliği yapmalarından dolayı resmen tanımayan ve onlarla mücadele etme iddiaları olan gruplar ve partiler vardı. Ve bu Amerika'nın bölgedeki müttefikleri için ciddi bir tehlike sayılırdı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan seferiyle Amerika kozu postundaki bir kurt misali kendisini Müslümanların destekçisi olarak tanıttı ve kafir Sovyetler Birliği ile savaş etme davuluna öylesine vurdu ki küfür ve zulüm ile mücadele etmek isteyen Müslüman grupların çoğu Amerika'nın kuklası olan fasit ve gaspçı hükümetleri unuttu ve Sovyetler Birliği ile mücadele etmek için Afganistan'a gitti. Amerika, Arabistan ve Pakistan'ın yardımıyla bu güçleri eğitti, organize etti ve Sovyetler Birliği ile savaşa gönderdi. Bu savaşta Amerika'nın düşmanlarından biri yok oldu. Ancak onun başka bir düşmanı bir kahramana dönüştü ve bu Amerika için yeni endişeler oluşturuyordu.
Sovyetler Birliği yenildiğinde sadece halk ve Afganistan'la mücadeler değil, tüm gruplar kendilerini meydanın galibi olarak görürdü. Bu gruplardan her birinin kendine özgü hedefleri vardı. Ancak bu vartaya uzaktan bakan halk bunların arasında bir fark görmüyordu ve onların hepsini kahraman olarak görürdü. Bu gruplardan biri Amerika'nın medyalarının etkisi altında Arap ülkelerinden Afganistan'a gelen ve bu nedenle Afgan Arapları olarak bilinen gençlerdi. Artık her savaşçının bir kahraman misali kendi vatanına dönme vakti gelmişti. Ancak bu savaşçıların dönüşü Amerika'nın müttefikleri için eskisinden çok daha büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyordu.
Bu gençler hiçbir eğitim görmedikleri, savaş deneyimine sahip olmadıkları ve kahraman olarak tanınmadıkları sırada düşmanlarına meydan okuyabilmişlerdi. Şimdi ise gördükleri eğitimler ve savaştan edindikleri 9 yıllık deneyimle özellikle düşmanları için kesinlikle daha fazla sorun yaratabilirlerdi. Buna ilaveten Afgan Araplarının yaratabildiği sorunlardan biri Amerika'nın müttefikleri üzerindeki üstünlüğünü sorgulamaktı. Amerika her zaman bölgedeki hegemonik konumunu korumaya çalışmıştı. Ama artık Afgan Araplarının varlığıyla kendini tehlike altında hissediyordu.
Bu hegemonik konumun gerçek dünyadan ziyade halkın aklında belirlenmesi gerekiyordu. Halk Amerika'yı kendi düşmanı olarak tanımlamalıydı. Onu tüm sorunları tek başına çözebilen bir kahraman olarak görmeliydi. Amerikalılar yıllar önce sinema endüstrisine başvurmuş ve Hollywood'u inşa etmişti. Hollywood olağanüstü güce sahip kahramanları betimliyordu ve kazara tüm bu kahramanların batılı bir siması vardı. Ama artık gerçek dünyada varlık arenasına Hollywood'un süper adamlarına asla benzemeyen kahramanlar ayak basmıştı. Ne saçları sarıydı, ne gözleri maviydi, ne tenleri beyazdı. Hatta kıyafetleri bile Hollywood'un kahramanlarına benzemiyordu. Amerika'nın açısından bu kahramanların sadece vatanlarına dönmemeleri gerekmiyordu. Amerika'nın olağanüstü gücü karşısında yenilen bir anti kahramana dönüşmeleri gerekiyordu.
Başlangıçta Afgan Araplarının lideri Filistinli bir kimliği olan Abdullah Azam'dı. Ama daha sonraları Usame bin Laden'le Azam'ın yanında yer aldı. Usame bin Laden Arabistanlı bir milyarderdi ve Suudi krallarının yakınlarındandı. Usame bin Laden'in başlangıçta Amerikan silahlarını Afganistan'ın savaşçılarına ulaştırma misyonu vardı. Ancak yavaş yavaş askeri bir komutana dönüştü.
Azam Suveda bilinen gelingisinden sonra Afgan Araplarını İsrail ile savaşmak için organize etmek istiyordu. Ancak gaspçı İsrail rejiminin asıl destekçisi olan Amerikalılar bir terör operasyonunda Azam'ı ve iki oğlunu öldürdü. Artık tartışılmaz bir lider olarak Osama'nın Afgan Arapları arasındaki konumu sabitlendi ve Amerika'nın isteklerinin gerçekleşmesinde önemli bir rol ifa edebildi.
İsrail'de dahil olmak üzere bölgenin fasit devletleriyle mücadele etmeyi vurgulayan Azam'ın tersine Bin Laden takipçilerini Amerikalı mücadeleye davet etti. Böylelikle bölgede Amerikalıların askeri varlığına her zamankinden ziyade zemin hazırladı.
Amerika'nın Kenya, Tanzanya ve Nairobi büyükelçilikleri artık El-Kaide olarak adlandırılan Bin Laden grubunun saldırısına uğradı. Bu saldırılarda toplamda yaklaşık olarak 530 kişi öldü. Bu olaylarda hayatını kaybedenlerin çoğu normal ve yerel insanlardı. Bu soykırımların veya başka bir deyişle tiyatroların bölgede süper kahramanın hazır bulunması için dünyanın halkının aklını hazırlayabilecek kadar büyük değildi. Bu nedenle piyesler daha büyük bir sahneye sevk edildi ve bu kez El-Kaide Amerika'daki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ikiz kulelerde belirdi. İkiz kuleler yıkıldığında bölgede Amerika'nın varlığı için her şey hazırlandı. Artık süper kahramanın anti kahramanı yenmesi vaktiydi. Tam bir sinema filmi gibi.
Değerli dinleyiciler, Vahabilik Gerçek mi, Bidat mi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz olan www.parsude.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.